Habercilerin işleri 8, 9 ve 10. bölümlerde birbirinden güzel 3 tövbe olayıyla karşılaşıyoruz kardeşim. Bence bu üçü bize özellikle ders olsun diye seçilmiş ve verilmiştir. 8. bölüm Ham oğlu Etopyalı Hadım ağasının Rab'be gelişini anlatır. 9. bölüm Sam oğlu Tarsuslu Saul'un tövbesini. 10. bölüm de Yafet oğlu Romalı yüzbaşı Cornelius'un tövbesini anlatır. Bilindiği gibi tüm insanlık ailesi bu üç sıralamaya bölünmüş durumdadır. Bu Nuh tufanından sonra etnolojik ve coğrafi özelliklere göre yapılan bir bölünmeydi. Ham, Sam ve Yafet Nuh'un oğullarıydı. Bu bölümlerde İncil haberinin insanlık soyunun bu üç kesimine birden ulaştığını görüyoruz. Bu arada bu örneklere bakarak gerçek bir tövbenin olabilmesi için üç önemli faktörün göz önüne alınması gerektiğini göreceğiz. Bu üç faktör, bu üç olayın her birinde açıkça görülebilen faktörlerdir. 1. Kutsal Ruh'un işleyişi. Kutsal Ruh, Filipus adlı inanlıyı Tanrı Ruhu'nun etkin bir şekilde işlemekte olduğu Samirya'ya götürdü. Kutsal Ruh onu Gaza'ya inen yola götürürken, bu arada onun Etopyalı Hadım ağasının yüreğinde işlemekte olduğunu da görüyoruz. Tanrı Ruhu önden gidip hem Hadım ağasının yüreğini hem de konuşacak kişi olan Filipus'u hazırlıyordu. Tanrı Ruhu'nun bu tür yönlendirişi kesinlikle gereklidir. Korkarım Kutsal Ruh'un yönlendirmesi olmadan kargaşa dolu birçok şahsi işlere girişilmektedir. Bence herhangi bir kimseyle konuşmadan önce kesin ve etkin bir şekilde dua etmemiz gerekmektedir. Kişiye Rabbi anlatmadan önce ilkin o kişiyi Rabbe anlatmamız gerekir. Bizi yönlendirsin diye Kutsal Ruh'a ihtiyacımız olduğunu söylememiz değildir önemli olan. Önemli olan ve ihtiyacımız olan şey Kutsal Ruh'un önden gidip yolu hazırlaması ve sonra bizi bulunduğu yere çağırmasıdır. Biz Tanrı Ruhu'nun gittiği yerlere gitmek istiyoruz. Evet, gerçek bir tövbede, Rabbe yapılacak gerçek bir dönmede aranan ilk koşul budur. Çünkü bu koşulu hem Etopyalı Hadım ağasının, hem Tarsuslu Saul'un, hem de Romalı yüzbaşı Cornelius'un tövbe edip Rabbe gelişlerinde açıkça görüyoruz. İkincisi Tanrı sözü. İman işitmekle, işitmekte Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Romalılar 10-17'de böyle okuyoruz. İkinci koşul ya da gerekli olan şey Tanrı'nın sözüdür. Kutsal Ruh Mesih'le ilgili gerçekleri alacak ve bunları insana açıklayacaktır. Tanrı sözünü kullanan Tanrı'nın Kutsal Ruhu'dur. Ancak bu arada bir aracı olarak insanda bulunmalıdır. Üçüncüsü Tanrı adamı. Tanrı Ruhu bir kimsenin yeniden doğması ve Tanrı'nın çocuğu olması için Tanrı sözünü duyuran bir Tanrı adamını kullanır. Bunun buradaki Etopyalı Hadım ağasının olayından biraz sonra göreceğiz. 8. bölümün 2. kesiminde Filipus'un hizmetinin başka bir yönünü görüyoruz. Kurtuluşla ilgili iyi haber tüm Samirya'ya yayılmıştı ve orada birçok inanlılar vardı. Ama bu arada Samirya'daki inanlı topluluğunun şeytanın büyücü Simon aracılığıyla içeriden yıkmaya çalıştığını görmüştük. Şimdi ise Filipus'un Etopyalı bir hadım ağasıyla birlikte edindiği tecrübesiyle karşılaşıyoruz. Filipus bu kişiyi Rab'le tanıştıracak ve bu adam Tanrı'ya gerçek anlamda hizmet eden bir imanlı olacaktı. Rabbin bir meleği Filipos'la konuşarak kalk güneye yönel dedi. Yeruşalim'den Gaza'ya giden yola, bu yol çölden geçer. Şimdi Rabbin bir meleği, eski antlaşmada genellikle İsa Mesih'e ilişkin kullanılıyor bu. Rabbin meleği dendiğinde genelde gerçekten bir melekti. Ama Rabbin bir meleği dendiğinde bu Tanrı'nın kendisi Mesih olarak kullanılıyor. Rabbin bir meleği yani Rabbin kendisi Filipos'a konuşuyor. Demek ki Filipos'ta dinleyecek bir kulak vardı. Dinlemeye hazırdı. Rab ona Filipos dediği zaman o işte ben Rab dedi. Seni dinliyorum. Bu aşamadaydı o. böyle bir aşamada olmasaydı Rab ona konuşmazdı. Bunun örneklerini kutsal kitapta görüyoruz kardeşim. Rab Filipos'a kalk ve Gaza'ya giden yola in diyor. Samiriye, Yeruşalim'in kuzeyinde kalan bölgedir. Şimdi ise Filipos'a güneye gitmesi söyleniyor. Gaza adıyla bilinen yer güneyde Akdeniz kıyısına yakın bir yerdir. Mısır ve Etiyopya'ya giden ticaret kervanları bu yol üzerinden geçerdi. Oraya varabilmesi için Filipos herhalde Yeruşalim'den geçecekti. Filipos, Samiriye bölgesinde Tanrı sözünü çok sayıda kalabalık insanlara duyuruyordu ve birden oradan alınarak çöle gönderildi. Filipos yaptığı hizmetten zevk alıyordu kuşkusuz. İnsanlar Rab'be geliyordu ama birdenbire Rab ondan bir şey yapmasını istiyor. Kalk güneye yönel diyordu. Aman canım, burada işler yolundayken benim çölde ne işim var? Ama böyle demiyor. İtaat edip çöle yöneliyor. Çölde, çöl şartları, zorlukları içinde tek başına yalnızlık içerisinde ilerliyor. O yalnızlık ve zorluklar içerisinde yürürken, yahu benim buralarda ne işim var? Yoksa yanlış mı yaptım gibisinden düşüncelere kapıldı mı? Çünkü her şey yolunda giderken genelde doğru yolda da olduğumuzu düşünürüz. Ama bunun tersi olunca genellikle şüphelenmeye başlarız değil mi? Burada Filipos'a ilişkin fazla bir şey söylenmiyor ama o da bir insandı. Önemli olan onun itaat etmesiydi. Tanrı ruhunun yönlendirmesiyle çölde yürürken Tanrı'nın kendisine tanıklık etmesini istediği bir kişi gördü. Filipos kalkıp oraya yöneldi. Giderken gözü enenmiş bir Etiyopyalıya ilişti. Etiyopyalıların kraliçesi Kandaki'nin bir bakanı, onun bütçesini yöneten kişiydi bu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabada oturmuş, Yeşaya peygamberin yazdıklarını okuyordu diyor Habercilerin İşleri 8, 27-28. Ayetlerde. Buradaki Etiyopyalı, yani Habeşli, büyük olasılıkla zenci bir Afrikalıydı. Adamın kraliçenin bütün hazinesinden sorumlu olan kişi olduğunu okuyoruz. Yani bu adam o günkü Etiyopya'nın bir tür maliye bakanıydı. Evet, bu adam çok yüksek bir makam sahibi, resmi görevli biriydi. Bu adam yolculuğunda yalnız değildi. Beraberinde çok sayıda hizmetçi ve kendisine bağlı devlet görevlileri vardı. Bu adam arabanın arkasında oturuyordu. Ve arabanın üzeri güneş gelmesin diye kalın bir bezle örtülüydü. Kendisinin özel bir sürücüsü vardı ve düzenli bir şekilde ilerliyorlardı. Bu adam Etiyopya vatandaşıydı ama tapınmak için Yeruşalim'e gelmişti. Buradan da bu adamın soyca Yahudi olmayan ancak Museviliği benimsemiş biri olduğunu anlıyoruz. Bu adam kısa bir zaman önce Museviliğin merkezi olan Yeruşalim kentindeydi. Bu adam ne olursa olsun Yahudi olmadığı için o ancak tapınakta uluslara özgü yere kadar girebilirdi. Yani dışarıda kalmıştı. Musevilik Tanrı tarafından verilen bir din olduğu halde bu adam kentten hala gözleri kapalı ayrılmıştı. Tanrı'yı arıyordu. En kutsal bilinen yere gitmiş ama halen aradığı esenliği, barışı, huzuru bulamamıştı, kurtuluşu bulamamıştı. Şimdi de çölde ilerlerken kendi yüreği de halen susuz ve kuraktı. Yeşaya peygamber kitabında bazı yerleri okuyor ama okuduğu şeyleri anlamıyordu. Ruh Filipos'a yaklaş bu arabaya katıl diye buyruk verdi. 29. ayet. Nasıl oluyor da ruh bu kadar açık bir şekilde konuşuyor? Sen de bunu bilebilir misin kardeşim? Bunlar günümüz için de kullanılabilir mi? Böylesine berrak ve net bir şekilde kutsal ruhun isteğinin ne olduğunu bugün anlayabilir miyiz? Elbette. Ama nasıl? Kutsal söz aracılığıyla, Tanrı sözü aracılığıyla, kutsal kitap kardeşim bize gereken her şeyi bildirmektedir. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bildirmektedir. Neler yapmamız gerektiğini açık ve net bir şekilde bildirmektedir. Ancak bizim sorunumuz nedir biliyor musunuz? İtaat edip etmeyişimizdedir. Bizim asıl sorunumuz budur. İtaat etmeye pek yanaşmıyoruz. Her tövbede olması gerektiği gibi burada da yol gösteren kutsal ruhtu. Filipos Tanrı ruhunun kullandığı Tanrı adamıydı. Tanrı sözü ise arabada zaten bulunuyordu çünkü Etopyalı hadımağası Yeşaya kitabını okuyordu. Filopos hemen koştu, Etopyalının Yeşaya peygamberden okumakta olduğunu duydu. Kendisine okuduğunu anlıyor musun diye sordu. Adam elbette ki okuduklarını anlamıyordu. Bu nedenle tüm hizmetçilerini durdurup Filopos'u içeriye yanına aldı ve birlikte yola devam ettiler. Etopyalı yanıt verdi. Bana birisi yol göstermezse nasıl anlayabilirim? Sonra arabaya atlayıp kendisiyle birlikte oturmasını Filipos'tan istedi. Okumakta olduğu kutsal yazı bölümü şuydu. Bir koyun gibi kesime götürüldü. Kırkanın önünde duran bir kuzu gibi suskundu. Onun gibi ağzını açmadı. Alçaltıldığında ona adalet tanınmadı. Onun soyunu kim açıklayacak? Çünkü yaşam süresi yeryüzünden kesilip kaldırıldı. Etopyalı nereye okuyordu? Göreceğiniz gibi bu adam Yeşaya'nın 53. bölümünden okuyordu. Okuduğu ayetler 7 ve 8. ayetlerdi. Bu adamın bu kitabı epey zamandır okumakta olduğu anlaşılıyordu. Yine daha önceki ayetleri de okumuş olmalıydı. Hor görüldü ve insanlar tarafından bırakıldı. Acıları tanınmış elemler adamı ve insanların kendisinden yüzlerini örttükleri bir adam gibi hor görüldü ve biz onu saymadık. Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek biz sandık ki o cezaya uğradı. Tanrı tarafından vuruldu ve alçaltıldı fakat günahlarımızdan ötürü o zedelendi. Esenliğimiz için olan ceza onun üzerine indi ve onun bereleriyle biz şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Enenmiş kişi Filopos'a sordu. Lütfen bana bildir, peygamber bunları kime ilişkin söylüyor? Kendisine mi yoksa başka birine mi? 34. ayet. Başlamak için ne güzel bir yer değil mi? Kutsal ruh yönlendirdiği zaman her şey gül gibi mükemmel bir şekilde açılıverir kardeşim. Kutsal ruh Mesih'e ait olan şeyleri alacak ve bunları açıklayacaktı. Filopos aynı kutsal yazıdan başlayarak konuştu. İsa'ya ilişkin sevindirici haberi ona müjdeledi. 35. ayet. Kutsal ruh Tanrı sözünü kullanıyor kardeşim. Ben insanların bir ezgi duyup da Rab'be geleceklerine inanmıyorum. Bir ilahi bir ezgi insanı duygusal yönden etkileyip o kişiyi Mesih için bir karara varması konusunda etkileyebilir. Ama o sözlerin içerisinde Tanrı sözü bulunmuyorsa gerçek bir tövbe, gerçek bir Rab'be dönüş gerçekleşmez. Bunun için Tanrı sözü gerekir. Bunu devamlı vurguluyorum çünkü önemlidir. Tanrı sözü gerekir. Bu nokta gerçekten de çok çok önemlidir. Rab'bin sözünü vermemiz gerekir. Rab'bin sözü hem kişileri kurtuluşa getirir hem de biz Mesih imanlılarını gün be gün geliştirir besler ruhsal alanda. Tanrı'nın birçok kişinin tövbe etmesinde muazzam bir şekilde kullandığı Simon Petros, bir kişinin kurtulmasında Tanrı sözünün etkin bir şekilde yer alması gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirir. Petros 1. mektubunda şöyle yazıyor. Tanrı'nın diri ve kalımlı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Neyle? Tanrı'nın sözüyle. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz. Çünkü her canlı varlık tıpkı ot gibidir. Ve tüm yüceliği otun çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği yere düşer. Ama Rabbin sözü, Tanrı'nın sözü zamansız çağlar boyunca kalır, ebediyen kalır. Bu söz sizlere müjdelenen sevinç getirici haberdir, İncil'dir. 1 Petrus 1-23-25 ayetler arası. Kutsal ruh Tanrı sözünü kullandığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu adamlar bir arabada oturmuşlar, Tanrı sözünü tartışıyorlardı. Filopos hadım ağasına İsa'ya ilişkin gerçekleri anlatıyordu. Yolda ilerlerken bir suya vardılar. Enenmiş kişi, bu hadım ağası, işte su dedi. Benim vaftiz edilmemi önleyen bir sorun var mı? Filopos, eğer tüm yüreğinle iman ediyorsan vaftiz edilebilirsin dedi. O da İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna iman ediyorum diye karşılık verdi. Habercilerin İşleri 8, 36-37. ayetler. Filopos'un Samiriye'de büyücü Simon ile sorunu olduğunu hatırlayacaksınız. Bu nedenle Filopos böyle bir şeyin tekrar edilmesini bir daha istemiyordu. Bu adam suyla vaftiz olmak istediğini söylediği zaman Filopos onun bütün yürekten iman edip etmediğinden emin olmak istemişti. Sonra arabanın durması için buyruk verdi. Filopos ile enenmiş kişi birlikte suya indiler. Filopos onu vaftiz etti. Sudan çıktıklarında Rabbin ruhu Filopos'u alıp götürdü ve enenmiş bu hadım ağası artık onu görmedi. Ama sevinç içerisinde yoluna devam etti diyor Habercilerin İşleri 8, 38-39. Ayetlerde. Filopos burada kutsal yazıların sayfalarından alınıp götürülüyor. Artık ona burada bir ihtiyaç yoktu. Etiyopyalı hadım ağası sevinç içerisinde yoluna devam ediyordu. Kurtuldu. Peki sonra ne oldu bu adama? Kurulan iki büyük inanlılar topluluğu Kuzey Afrika'daydı. Öyle anlaşılıyor ki Etiyopyalı adam ülkesine varmış, yapmış olduğu tanıklık ve etki yoluyla orada bir topluluk başlamıştı. Peki ya Filopos'a ne oldu? Filopos kendisini Azotos'ta buldu ve Kayseriye'ye gelinceye dek geçtiği kentlerin tümüne sevindirici haberi müjdeledi. 40. ayet. Azotos, Gaza şeridinin yukarısında bulunan bugünkü Aşodot'tur. Kayseriye'ye varabilmesi için Filopos'un Yafa'dan geçmesi gerekiyordu. Yafa bugünkü Tel Aviv'in bulunduğu yerdir. Böylece Filopos, Kayseriye'ye gelinceye dek Yahudiye ve Samiriye bölgesinde bulunan kentlerin tümüne İncil'i müjdelemişti. Yahudiye ve Samiriye bölgelerinde yayılan sevinç getirici haber yayılmaya daha da devam edecekti. Etiyopyalı adam bu haberi Etiyopya'ya götürdü. Filopos da Kayseriye'ye varıncaya dek tüm sahil kentlerine Rabbin sözünü götürdü, müjdeledi.